Ayrım 2, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, Sayfa 20. Teknik direktör. Eskiden antrenörler vardı ve kimse de fazla kulak asmazdı onlara. Futbol, oyun olmaktan çıkıp doğru düz teknokratlara ihtiyaç duyulmaya başladığında, antrenörler sessizce göçüp gittiler. İşte o zaman, teknik direktörler geldiler dünyaya. Görevleri, doğaçlamayı ortadan kaldırmak ve özgürlüklerini sınırlayarak disiplinli birer atlet olmak zorunda olan oyuncuların verimliliklerini artırmaktı. Antrenör, oynayalım derdi. Teknik direktör ise çalışalım diyor. Şimdi her şey rakamlarla ifade ediliyor. 20. yüzyılda futbolun öyküsü olarak kabul edilen ve cesaretten korkuya doğru kat edilen mesafe esasında 2-3-5'ten yola çıkılarak 4-3-3, 4-4-2 üzerinden 5-4-1'e varışın öyküsüdür. Bu işe yabancı olan biri bile biraz yardımla bu rakamları tercüme edebilir ya da bir bakarsınız hiç kimse çıkamaz işin içinden. Bu noktadan sonra teknik direktör, İsa'nın kutsal doğumuna benzeyen esrarengiz formüller geliştirir ve bunlarla birlikte kutsal üçleme kadar içinden çıkılmaz taktik şemalar hazırlar. Babadan kalma kara tahtadan elektronik ekranlara geldik. Ustaca oyunlar şimdi bilgisayarda tasarlanıp videoda gösteriliyor. Ama bu mükemmellik düzeyine maçlar televizyondan verilirken pek rastlanmıyor nedense. Televizyonlarda daha çok teknik direktörlerin gergin yüzlerini görüyoruz. Yumruklarını sıkıp bağırarak birilerini anlayabilse maçın gidişatını tamamıyla değiştirebilecek bir takım talimatlar veriyorlar. Gazeteciler maç sonrası düzenlenen basın toplantılarında delik deşik ederler onu. Teknik adamların zaferlerinin formülünü açıkladıkları hiç görünmemiştir. Ama yenilgilerin nedenleri konusunda değerli açıklamalar hep vardır. Talimatlar çok açıktı ama kimse dinlemedi gibi bir şeyler söyler. Takımı işe yaramaz bir takım karşısında hezimete uğradığında ya da üçüncü kişi ağzından bu tarz bir şeyler söyleyerek kendine olan güvenini pekiştirir. Sabırlı davranan rakip takım kavramsal olarak net bir galibiyet yakalayamadı. Teknik direktör bu durumu etkinliğe ulaşabilmek için birçok fedakarlığın gerekli olduğu şeklinde yorumlamaktadır. Gösteri makinesi her şeyi öğütür. Her şey bir süre sonra yok olur. Tüketim toplumunun tüm ürünleri gibi teknik direktörler de kullanılıp atılabilirler. Seyirciler bir gün çok yaşa diye ortalığı inlettikleri halde bir sonraki pazar günü kellesini isteyebilirler. Teknik adamlar futbolun bir bilim, sahanın da bir laboratuvar olduğunu düşünürler. Yöneticiler ve taraftarlar ise ondan Einstein kadar zeki ve Freud kadar ince olmasını istemekle kalmazlar. Aynı zamanda Lodoris Meryem'i gibi mucizeler yaratmasını ve Gandhi gibi sabırlı olmasını da beklerler. Tiyatro. Oyuncular ayaklarıyla tribünlerde ve ekranları başında yürekleri kabarmış, binlerce ya da milyonlarca merakla hitap eden bir gösteride rol alırlar. Bu oyunun yazarı kimdir? Teknik direktör mü? Yapıt çoktan aşmıştır yazarını. Oyunun gelişimi oyuncuların moraline ve yeteneklerine bağlıdır. Belirici olan şanstır ve rüzgar gibi ne yöne eseceği belli olmaz. Bu yüzden oyunun sonu hem seyirciler hem de oyuncular açısından tam bir bilmecedir. Bunun istisnaları rüşvet ve öbür talihsizliklerdir. Yüce futbol tiyatrosunun içinde kaç tiyatro vardır sizce? Ya da yeşil dikdörtgenin içine kaç sahne sığar? Öbür oyuncuların yalnızca ayaklarıyla oynadıklarını düşünmek saflık olur. Karşısındakini dehşete düşürmekte birebir olan bazı usta aktörler de vardır. Böyleleri önce karıncayı bile incitmeyen bir melek yüzü takınır, sonra iter, küfreder, tükürür, rakibinin gözüne toprak atar, çenesine oturaklı bir dirsek vurur, bir dirsek de kaburgalarına indirir, formasından ya da saçından çeker, ayaktayken ayağına, yerdeyken eline basar ve bunlar hakemin arkası dönükken, yan hakemde bulutları seyrederken yapar. Bu aktörlerin bazılarının avantaj sağlamda üzerlerinde yoktur. Ahmak gibi durup bön bön bakarak iş çevirir bunlar. Taç atışının, serbest vuruşu ya da faul atışın hakemin gösterdiği noktanın fersah fersah ötesinden kullanırlar. Baraj kurmaları gerektiğinde de yavaş yavaş ayaklarını kaydırmaya başlarlar. Bu arada her nasılsa bir uçan halı onları alıp topa vuracak oyuncunun üzerine atıverir. Vakit geçirme konusunda da uzmanlaşmış aktörler vardır. Bir anda çarmıha gerilmiş bir kurban suratı takınır ve acı içinde yuvarlanmaya başlar. Başını ya da dizini tutarak uzanır çimlere. Dakikalar geçer, masör koplumbağa hızıyla gelir sağ kenarından. Masör ter içindedir, pomat kokar ve ille de boynunda bir havlu vardır. Bir elinde su matarası, öbüründe ise her derde deva ilacını taşır. Saatler, hatta yıllar geçer ve hakem ölü gibi yatan oyuncunun sahadan çıkarılmasını ister. İşte o anda bir diriliş mucizesi yaşanır, ölü bir anda fırlar ve ayağa kalkar. Uzmanlar. Maç öncesinde gazeteciler müthiş sorular sorarlar. Kazanmaya kararlı mısınız? Ve şaşırtıcı yanıtlar alırlar. Zafere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra sözü spikerler alır. Televizyondakiler maçın görüntülerine eşlik ederler ama hep arka planda kalmaya mahkumdurlar. Radyodakiler ise kalp hastaları için oldukça tehlikelidir. Bunlar müthiş bir heyecan kasırgası estirirler ve suratlarına ne top ne de oyuncular yetişebilir. Baş döndürücü bir hızla seyredilenle çok da ilgisi olmayan bir maç anlatırlar. Bu sözcük sahanağında bulutlara doğru giden bir şutun direği yalayarak out'a çıktığını duyarız ya da direkler arasında örümceklerin ağ kurduğu, kalecinin esnemekte olduğu kalede her an bir gol olabileceğini işitiriz. Çimento abidede ortalığı titreten saatler son bulduğunda bu kez sıra yorumculara gelir. Eski dönemlerde yorumcuların maç yönünü keserek oyuncuların ne yapmaları gerektiğini söyledikleri de olmuştur. Tabii futbolcular o sırada hata yapmakla meşgul olduklarından onları duyamamışlardır. Tavuğun yumurtadan çıktığına karşı yumurtanın tavuktan çıktığını savunan, yani hemen hemen aynı şeyi, bu ideologların tarzı, derin bilgilerinin saldırgan bir propagandayla lirik bir sevinç anlatımı arasında gidip gelişinden ibarettir. Her zaman çoğul konuşurlar çünkü sayıları çoktur. Futbol uzmanlarının dili. Bu akşamüstü Unides Venceremos Futbol Kulübü'nün sahasına yapılan mücadelenin fizik, teknik ve taktik sorunlarına bir ilk bakış oluşturmak ve kendi görüşümüzü ortaya koymak istiyoruz. Tabii ki son derece derin ve ayrıntılı incelemeler gerektiren bu konuyu olmayacak bir şekilde basitleştirmekten de kaçınacağız. Öte yandan bizim futbol anlatımıza dün de, bugün de, yarın da ters düşecek belirsizliklerden kaçınacağız. Doğrusu kendi sorumluluğumuzu görmezlikten gelerek konuk tarafın uğradığı felaketi kendi oyuncuların gösterisiz oyununa bağlayabilirdik. Fakat bugünkü karşılaşmada kuşku götürmeyecek şekilde oyunu ağırdan almış olmaları ve her iki yarı alandaki gelişime ayak uydurmaları hiçbir zaman kişiyi haklı kılmamaktadır. Bu durumun, baylar bayanlar, çok iyi anlaşılması gerekir. Benzer bir vasıfsızlaşma bu yüzden haksız olarak nitelendirilmektedir. Tekrar tekrar bunu reddediyorum. Her şeyi sineye çekmek bizim yapımızda yoktur. Bunca yıldır bize gönül vermiş olanlar bu durumu daha iyi bilmektedir. Değerli ülkemizde ve uluslararası spor çevrelerinde de durum aynıdır. Davet edildiğimiz ve alçak gönüllü işlevimizi yerine getirdiğimiz spor alanlarında da durum aynı olmuştur. O halde tüm açıklığıyla ifade edeyim ki biz bunu hep yapa gelmişizdir. Başarı bu zorlu ve güçlü oyun şemasının temelini oluşturmamaktadır. Çünkü çok açık bir şekilde rakip yarı alandaki saldırı planları geniş bir bakış açısıyla beklentilere karşılık verememektedir. Geçen pazar gününde de belirttiğimiz gibi bugün bunu da belirtiyoruz. Başımız dik olarak ağzımızda bakla ıslanmadan bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü her zaman doğruya doğru, eğriye eğri demişizdir. Bundan sonra da gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz. Bu başkalarını rahatsız etse de ne pahasına olursa olsun doğruları söylemeyi sürdüreceğiz. Ölüm dansı. Savaşın yüceltilmiş bir şekli olan futbolda 11 şortlu adam, semtin, kentin ya da ülkenin kılıcıdırlar. Zırhsız ve silahsız bu adamlar, seyircilerin içindeki şeytan açığa çıkarırlar, takımlarına olan inançlar ise perçinlerler. İki takım arasındaki her karşılaşmada eski nefretler ve babadan oğula geçen eski aşklar tazelenir. Aynı bir kale gibi stadyumun da kuleleri, sancakları, çevresinde ise geniş bir hendeği vardır. Ortadan geçen beyaz bir çizgi ihtilafa neden olan bölgeleri ayırır. İki yanda top yağmuruna tutulacak olan kuleler bulunur. Kalelerin önündeki bölge ceza sahası adı verilen tehlikeli bölgedir. Ritüele uygun olarak kaptanlar orta sahada flama değiştirirler ve birbirlerini selamlarlar. Hakem düdüğünü çalar ve rüzgar gibi ıslık çalan top hareketlenir. Meşin yuvarlar gider gelir, bir oyuncu onu alır ve bir darbe sonucu darmadağın olup yere düşene dek onu dolaştırır. Düşen oyuncu ayağa kalkamaz. Yeşil sahanın sonsuzluğunda yatar kalır. Tribünlerden sesler yükselir. Rakip taraftarlar kibarca küklerler. Gebersin, deve more, tuele, mein Anneider, let him die, kill, kill, kill. Savaşın dili. Öngörülen stratejide ustaca yapılan bir değişiklikle bizim manga takım saldırıya geçerek rakibi gafil avladı. Müthiş bir saldırı olmuştu. Ordumuz düşman sahasını işgal ettiğinde santraforumuz savunma hattının en zayıf noktasından yardı ve ceza sahasına süzüldü. Topçumuz roket atarını aldı, ustaca bir manevrayla atış pozisyonuna geçti, atış hazırlığını tamamladı ve rakip kaleciyi yenik duruma düşüren bir füze ile saldırıya son noktayı koydu. İşte o anda aşılmaz gibi duran kalenin yenik koruyucusu yüzünü elleriyle kapatarak dizler üzerine düştü. Onu kurşuna dizen cellat ise bu arada ellerini kaldırarak kendisini alkışlayanları selamlıyordu. Düşman kaçmadı ama şiddetli saldırıları da bizim siperlerde etkili olamadı. Her seferinde zırhlarla korunan savunmamıza çarpıp döndüler. Rakip takım ıslak barutla ateş etmeye çalışıyordu ve aslanlar gibi çarpışan gladyatörlerimizin cesareti karşısında etkisiz hale gelmişti. Kaçınılmaz sonların çaresizliğiyle şiddete başvurdular ve oyun alanını bir savaş alanı gibi kana buladılar. İki oyuncumuz oyun dışı kaldığında seyirciler boş yere en ağır cezayı talep ettiler. Tüm bu taleplere karşın asil bir spor olan futbolun centilmence kurallarıyla hiç bağdaşmayan savaş alanlarının özgü vahşi hareketler cezasız kaldı ve sürdü gitti. En sonunda kör ve sağır hakem karşılaşmayı bitirdiğinde yenik takım hak ettiği ıslıklarla uğurlandı. Bundan sonra zaferi kazanmış olan taraftarlar sahaya indiler ve kahramanlık destanını yaratanları omuzlarında gezdirdiler. Bu destan birçok gözyaşı, ter ve kan pahasına elde edilmişti. Bundan sonra renklerimizi ve amblemimizi taşıyan ve bir daha yenilgi yüzü görmeyecek olan bayrağa bürünmüş kaptanımız gümüş kupayı kaldırdı ve öptü. İşte bu zaferin öpücüğüydü. Stadyum. Siz hiç boş bir stadyuma girdiniz mi? Deneyin bir kez. Sahanın ortasında durun ve dinleyin. Boş bir stattan daha hüzünlü, kimsesiz tribünlerden daha dilsiz bir şey yoktur. Wembley'de İngiltere'nin kazandığı 66 Dünya Kupası'nın bağırışları hala duyuluyor. Ama biraz daha kulak kabartırsanız 53'te Macarlar İngilizleri gole boğdukları zaman çıkan iniltileri de duyabilirsiniz. Montevideo'nun Centenario Stadyumu hala Uruguay futbolunun zaferlerine duyulan nostaljiyi iç çekiyor. Maracana hala 1950'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Brezilyalıların yenilgisini ağlıyor. Buenos Aires'te Bombonera'da yarım yüzyıl öncesinin davulları işitiliyor. Azteca stadının derinliklerinden eski Meksika top oyununun törensel ilahileri yankılanıyor. Barcelona'daki Camp Nou'da beton sıraları Katalanca, Bilbao'daki San Mamés stadının sıraları ise Basça konuşuyor. Milan'da Giuseppe Mazzini'nin hayaleti kendi adını taşıyan stadyum titreten goller atıyor. Almanya'nın kazandığı 74'teki Dünya Kupası'nın finali Münih Olimpiyat Stadı'nda günler ve geceler boyu oynanıyor hala. Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadyumu'nun mermer, altın ve halı kaplı tribünleri var. Ancak ne anlatacak bir anısı ne de söyleyecek önemli bir sözü yok. Top. Çinlilerin topu deridendi ve ketenle doldurulmuştu. Firavunlar zamanında Mısırlılar onu samanla ve tohum kabuklarıyla doldurup renkli kumaşlarla kapladılar. Yunanlılar ve Romalılar şişirilmiş ve dikilmiş öküz mesanesi kullanıyorlardı. Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde Avrupalılar at yelisi doldurulmuş oval bir top kullanıyorlardı. Amerika'da kauçuktan yapılan bir top, hiçbir yerde olamayacağı kadar sıçrama kabiliyetine sahip oldu. Saray tarihçileri Hernan Cortes'in bir Meksika topunu fırlattığını ve topun İmparator Carlos'un fal dişi gibi açılan gözlerinin önünde çok yükseklere çıktığını anlatıyorlar. Şişirilmiş, deri kaplı lastik top, Kuzey Amerika'nın Connecticut eyaletinden Charles Goodyear'ın yeteneği sayesinde geçtiğimiz yüzyılın ortalarına doğru doğdu ve Kordobalı 3 Arjantinli olan Tosolini, Balbasini ve Polo'nun yetenekleri sayesinde yanında yarığı olmayan top oluştu. Onlar subaplı ve enjektörlü pompa ile şişirilebilen topu icat ettiler. Böylelikle 1938 Dünya Kupası'ndan beri topun şişirildiği geniş yarığın üzerine sarılı iplerin verdiği acıyı duymadan topa kafa vurma imkanı doğmuş oldu. Bu yüzyılın ortalarına doğru top kahverengiydi. Sonra beyaz oldu. Günümüzde değişik modeller görülüyor. Beyaz ton üzerinde siyah. Şimdi çevresi 70 santim ve polietilen köpük üzerinde poliüretan kaplı. Su geçirmez, yarım kilodan daha hafif ve yağmurlu günlerde oynanması imkansız olan deri kaplı eski toplardan daha çabuk hareket ediyor. Ona çeşitli adlar veriliyor. Küresel, yuvarlak, alet, toparlak, balon, füze. Buna karşı Brezilya'da hiç kimse onun bir dişi olduğundan kuşku duymuyor. Ona Maricuato, Leonor ve Margarita der gibi Gorduchiana, Nena, Menina gibi adlar veriyorlar. Pele, Maracana'da 1000. golünü attığında onu öptü. Di Stefano ise evinin girişinde üzerinde teşekkürler ihtiyar yazılı bronz bir plaka bulunan bir heykelini yaptırdı onun. O, sadık bir dosttur. 1930'daki Dünya Kupası'nda iki takım da kendi toplarıyla oynamak istediler. Hazreti Süleyman kadar bilgi olan hakem de birinci yarının Arjantin'in topuyla, ikinci yarının ise Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. İlk yarıyı Arjantin, ikinci yarıyı ise Uruguay kazandı. Ama topun da kendine göre kararsızlıkları vardır. Bazen havada fikir ve yön değiştirip kaleye girmez, top çok alıngandır. Ona ne kötü davranmalarına ne de hınçla vurmalarına tahammülü vardır. Onu okşamalarını, öpmelerini, göğüslerinde ya da ayaklarında uyutmalarını ister. Çok gururlu, belki de kibirlidir ama haksız da değildir doğrusu. Çok iyi bilir ki şevkle yükseldiği zaman birçok gönüle mutluluk verir, yanlış bir şekilde düştüğünde ise birçok kişinin kalbi kırılır. Futbolun kökenleri. Futbolda da hemen hemen öbür dalların tümünde olduğu gibi öncülüğü Çinliler yaptılar. 5000 yıl önce Çinli hokkabazlar topa ayaklarıyla dans ettiriyorlardı. Ve daha sonra ilk oyunlarda yine Çin'de düzenlendi. Sahanın ortasında bir çit vardı ve iki taraftaki oyuncular ellerini kullanmaksızın topun yere değmesini engelliyorlardı. Bu gelenek hanedandan hanedana aktarılarak sürdü. Milattan önce yapılmış bazı anıtlardaki rölyeflerde ve milattan sonra yapılmış bazı kapartmalarda görüldüğü gibi Ming hanedanına mensup Çinliler bugün Adidas'ın ürettiği toplara benzeyen toplarla oynuyorlardı. Eski zamanlarda Mısırlıların ve Japonların topu tekmeleyerek oynadıkları biliniyor. Milattan 500 yıl önceye ait bir Helen mezarının mermerinde bir adam topa diziyle vururken görülüyor. Antifanes'in komedilerinde bunu ortaya koyan parçalar var. Uzun top, kısa pas, ileriye uzatılan top gibi. Söylenene göre İmparator Jules Caesar her iki ayağını da ustalıkla kullanıyordu. Neron ise yalnızca birini kullanabiliyordu. Kesin olarak bildiğimiz İsa ve havarileri çarmıhta eziyet çekerek ölürken Romalıların futbola oldukça benzeyen bir oyunu oynadıklarıdır. Romalı lejyonerlerin ayağıyla Britanya adalarına da bu yenilik ulaştı. Yüzyıllar sonra 1314'te Kral 2. Edward bu gürültülü ayak takımı oyununu Tanrı'nın izin vermediği birçok kötülüğe neden olan büyük topların peşinde koşularak yapılan mücadele olarak niteleyen bir kraliyet fermanına mührünü vurmuştur. Bu dönemde oyun artık futbol olarak adlandırılıyordu ve ardında birçok kurban bırakıyordu. Atlı haydutlar arasında da oynanıyordu. Ne zaman, ne oyuncu, ne de başka bir açıdan hiçbir sınırlama yoktu. Bir köy halkı öbür köy halkına karşı topu tekmeleyerek, yumruklayarak hedefe doğru sürüklüyordu. O dönemlerde top yerine bir değirmen taşı da kullanıldığı görülüyordu. Karşılaşmalar günler boyunca sürüyor, birçok cana mal olarak geniş alanlara yayılıyordu. Krallar bu kanlı mücadeleleri yasakladılar. 1349'da 3. Edward futbolu işe yaramaz ve aptalca oyunlara dahil etti. 1410'da 4. Henry ve 1547'de 6. Henry tarafından imzalanan futbol aleyhinde fermanlar da vardır. Futbol ne kadar çok yasaklanırsa o kadar çok oynanıyordu. Bu da yasaklamanın kışkırtıcı yönünü doğrulamaktan başka bir işe yaramıyordu. 1592'de Shakespeare, Yanlışlıklar Komedisi'nde bir karakterin şikayetini belirtirken futbolu kullanıyordu. Sizin için bu şekilde dönüp duruyorum. Beni futbol topu mu sandınız? Beni bir o tarafa, bir de bu tarafa tekmeleyip duruyorsunuz. Bu görevim sürecekse beni deriyle kaplamanız gerekecek. Birkaç yıl sonra Kral Lear da Kent Kontu karşısındakine şöyle hakaret ediyordu. Sen, aşağılık futbol oyuncusu. Florence'da futbol şu anda olduğu gibi kalki olarak adlandırılıyordu. Leonardo da Vinci koyu bir futbol taraftarıydı. Machiavelli ise bizzat oyuncuydu. 27 kişilik ekipler 3 sıraya dağılmış şekilde oyuna katılıyorlardı. Ellerini ve ayaklarını topa vurmak ve rakiplerinin karnını deşmek için kullanılabiliyordu. Arno'nun donmuş suları üzerinde ve geniş meydanlarda düzenlenen maçlara çok sayıda insan katılıyordu. Floransa'dan uzakta, Vatikan bahçelerinde, Papa 7. Clemente, Papa 9. Leo ve Papa 8. Urban'da kalki oynamak için resmi giysilerin kollarını ve paçalarını sıvamayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Milattan 1500 yıl önce kauçuk top, Meksika ve Orta Amerika'da kutsal bir törenin güneşi gibiydi. Ama Amerika'nın birçok yerinde futbolun ne zamandan beri oynandığı bilinmiyor. Bolivya'nın Amazon bölgesi yerlerine göre de iki sopanın arasına bu yuvarlak lastik topu ellerini kullanmadan sokmak için peşinde koşturma işinin kökenleri çok eskiydi. 18. yüzyılda Cizvit tarikatına mensup bir İspanyol rahip Parana yükseltisinde yaşayan Guarnerilerin eski bir geleneğinden söz eder. Bu insanlar topu bizler gibi elle atmıyorlar. Topa çıplak ayakların üst kısmıyla vuruyorlar. Teotihuacan ve Chichen Itza'nın resimleri belli oyunlarda topu ayakta ve dizle vurulduğunu ortaya koysa da Meksika ve Orta Amerika yerleri arasında topa genellikle kalçayla ve kolla vurulurdu. 1000 yıldan daha eski bir duvar resminde Hugo Sánchez'in dedelerinden biri Tepantitla'da topla sol ayağıyla oynarken gösteriliyor. Oyun sona ererken top yolculuğun en yüksek noktasına ulaşırdı. Güneş ölüm belgesini açtıktan sonra doğmaya başlardı. O zaman güneş doğsun diye kan akardı. Eldeki bilgilere göre Azteklerin yenilenleri kurban etme adetleri vardı. Onların boyunlarını kesmeden önce bedenlerini kırmızı çizgilerle boyarlardı. Tanrılarca seçilenler toprak daha verimli ve gök daha cömert olsun diye kanlarını sunarlardı. İkinci ayrımın sonu sayfa 35.